Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde yürümeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Güzel insanların izini sürmek, ariflerin izini sürmek, Rabbani alimlerin izini sürmek, bize yolu kolaylaştıran Allah'ın bir lütfudur. Yüce Rabbimiz, İhtine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, duasını öğreterek, yani ya Rabbi bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, dua cümlesini öğreterek esasen yürünmesi gereken yolların Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerin yolu olduğunu bize ifade etmiş oluyor, beyan etmiş oluyor lütfuyla, keremiyle. Bizim hüsnü zannımız, kanaatimiz ve inancımız odur ki kendilerine hikmet verilen kimseler yollarında yürünebilecek kimselerdir. İnsan sıradan her izi takip etmemeli. Herkese tabi olmamalı elbette. Tabi olunacak kimselerin en temel özelliklerinden bir tanesi ayet-i kerimede şöyle işaret edilir. Vettebi'a sebiyle men enâbe iley. Bana yönelen kimsenin yoluna uy der Cenab-ı Hak. Öyleyse biz hikmeti Hakk'a yönelmiş, gönülleriyle daima onunla beraber olma nimetine ermiş kimselerin sofrasında arayacağız. İşte ariflerin izinde hikmet yolculuğu derken biz gönüllerini hikmetle Rabbimizin bir şekilde beslediği bu ariflerimize işaret etmiş oluyoruz. Bu yolculuğumuz Hazreti Mevlana'nın bir hikayesiyle, kıssasıyla devam ediyor. Şöyle anlatır Hazreti Mevlana. Küçük bir karınca kalemin kağıt üstüne bir şeyler yazdığını gördü. Sonra arkadaşların yanına gitti. Bu sırrı öbür karıncalara söyledi. Dedi ki, o kalem kağıda şaşılacak şeyler yazdı. Fesleğen gibi, susam gibi, gül gibi acayip şeyler yaptı dedi. Karıncanın biri de dedi ki, o sanatı yapan parmaklardır. Bu kalem iş görmekte esas değil, ferdir. Yani bir cüzdür, onun bir uzantısıdır. Esas maharet parmaklardadır dedi. Üçüncü karınca söze karıştı. İş ne parmaktan ne de kalemden geliyor dedi. İş asıl koldan geliyor. Çünkü zayıf parmaklar onun zorlamasıyla kalemi tutuyor ve yazdırıyor dedi. Bu görüşler, bu konuşmalar böylece uzadı gitti. Karıncaların ta beyine kadar ulaştı. Karınca beyinin birazcık anlayışı vardı. Zeki birisiydi. Dedi ki, bu hüneri suretten yani görünüşten bilmeyin. Çünkü uyuyan yahut ölen bir kişinin böyle şeylerden haberi bile yoktur. Suret yani şekil, elbiseye, asaya benzer, cansızdır, akılsızdır, oynamaz, hareket etmez. Allah'ın lütfu ve ihsanı olmayınca bu aklın, bu gönlün cansız kalacaklarından karınca beynin de haberi yoktu. Allah bir an için olsun akıldan yardımını kesecek olsa her şeye eren akıl aptallıklar etmeye başlar. Evet, Hazreti Mevlana efendim görünene değil, görünenin ötesine dikkat çekiyor. Bir sonucun oluşmasında arka planda nice nice sebeplerin, vesilelerin işlediğine dikkat çekiyor. Hakikaten o karıncaların konuşmasına dikkat edersek, bir diğeri de şöyle demiştir muhtemelen, sen kolun bağlı olduğu gövdeyi düşün demiştir. O gövde olmasa kol ne işe yarardı? Belki bir başkası derdi ki, sen gövdeye ne bakıyorsun? O gövdeyi yöneten bir akla bak derdi. O akıl olmasa, o çizgileri, o kol, o parmak, o kalem nereden çizebilecekti ki? Bir diğeri diyebilirdi ki, sen o aklı da harekete geçiren gönle bak. Arkasındaki iradeye bak derdi. Bir başkası da diyebilirdi ki, o iradenin oluşmasındaki diğer sebeplere bir bak. Şimdi o zaman burada dikkat çekilmek istenen bu arifimizin bu hikmetinden alacağımız ibret şudur. Esasen kainatta birçok hadiseler cereyan ediyor. Her gün yüzlerce, binlerce, milyonlarca sonuçlar ortaya çıkıyor. O sonuçların ortaya çıkması o son sebebin hüneri değildir. Çoğu zaman biz o son sebebe bakarız. O sonucu ortaya çıkaran son görüntüye nazar eder. Bazen suçu, bazen efendim övgüyü ona veririz. Halbuki arka planda neler var neler. Zaman zaman efendim şöyle bir güzel insan yetiştiği zaman onu herkes sahiplenmek ister. İşte babası der ki işte bu benim oğlum ya da kızım bunu ben yetiştirdim der. Annesi der ki sen beni unutma der. Onun ta küçüklüğünden itibaren karnımda taşıdığım andan itibaren onun için neler çektiğimi bir ben bilirim, bir Mevla bilir. Gecelere sorarsan neler çektiğimi sana anlatır der. Anne sahiplenir, ben yetiştirdim der. Efendim gider sonra ilkokul hocası der ki onun temellerini ben attım. Bak sonuçta böyle güzel bir insan çıktı der. İşte lisede kendisine hizmet eden hocaları, müdürleri der ki işte bizim okulun ürünü der. Bu delikanlı, bu yiğit adam bizden çıktı der. Üniversite der ki böylesini ancak bizim fakülte çıkarabilirdi zaten der. Ve adeta herkes sahiplenmek ister. Halbuki bir insanın inşasında, bir insanın efendim böyle bir büyümesinde nice nice emekler, nice nice gayretler, terler vardır. Alın terleri vardır. Daha da ötede görünmeyen dualar vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki ben der babam İbrahim'in duasıyım. Yani İbrahim Aleyhisselam. Annesinin duası olduğunu da ifade eder Aleyhisselatü Vesselam. Kim bilir hakikaten bizim mayamızda, o genlerimizin oluşmasında, o duygularımızın bu şekilde şekillenmesinde kimlerin, hangi varlıkların etkisi vardır? Daha biz görünenleri saymaktan aciziz. Bir varlığın ortaya çıkmasında görünenleri saymaktan aciziz. Kim bilir görünmeyen daha nice varlıkların üzerimizde hakkı vardır. Acaba melaike-i kiram bizi önümüzden arkamızdan korumakla görevlendirilmiş melaike-i kiramın nasıl bir katkısı vardır? Esasen Mevlana böyle bir hikmetten yola çıkarak şunu demek ister. Bütün sebeplerin arkasında bir müsebbibül esbab vardır. Yani o sebepleri doğuran, sebepleri oluşturan, yaratan bir yüce yaratıcı vardır. Esasen bütün varlık onun adına hareket eder ve onun için iş yapar. Öyleyse insan bir şeyi sahiplenirken bunu ben yaptım, ben ettim, benim derken çok dikkatli olmalı. Gerçekten bu önemli bir sır. Hangi şey senin, ne kadar senin, ne kadar var, varoluşunda emeğin geçti? Efendim benim oğlum, benim kızım diyorsun. Hangi hücresini sen yaptın onun? Hangi hücresinin sıhhatli çalışmasının komutlarını sen verdin? Var mı öyle bir şey? Zekayı sen mi verdin? Çocuğa nasıl bir zeka ektin sen? Öyle söyleyelim. İstidat nasıl verdin? Nasıl yükledin ona? Hangi istidatları, hangi becerileri yükledin? Nasıl bir kader yazdın sen ona? Bir insana kader yazmak kolay bir şey midir? Öyleyse her şeyde onu görmek esastır. Allah'ı görmek esastır. Önümüze gelen bir nimet, bir ikram, bir yemek, onda kaç kişinin emeği vardır? En son size bir garson servis yapıp önünüze güzel bir yemek getirir. Garsona teşekkür edersiniz. Ama o garsonun yapıp ettiğinden mi ibarettir o yemek? Onun arkasındaki aşçıyı ne kadar gördünüz? O aşçıya malzeme getireni görebildiniz mi? O malzemeleri toprakta yetiştiren bahçıvandan haberiniz var mı? efendim o bahçeyi sulayan rahmet damlalarından ne kadar haberdarsınız? O rahmet damlalarını size gönderen, indiren meleklerden ne kadar haberdarsınız? O melekleri bu işte görevlendiren Rabbinizden ne kadar haberdarsınız? Bakınız, dikkat ettiğiniz zaman hangi sonuca bakarsanız bakın, o sonuçların oluşmasında belki yüzlerce, binlerce, bilemiyoruz, belki milyonlarca bileşen bir araya geliyor. Birçok sebepler toplanıyor, bir araya geliyor ve böyle bir sonuç doğuyor. O zaman kula düşen hayran olmaktan, hayrete düşmekten başka bir şey değil. Sübhanallah demekten başka bir şey değil. Yani seni tenzih ederiz Rabbimiz demeli ve her sonuçta arka planın yaratıcısı olan, her şeyin yaratıcısı olan Rabbi hatırlamalı. Onun izni olmadan bir yaprağın düşmeyeceğine inanan bir mümin hiçbir şeyde Rabbini ihmal etmez. Unutamaz, unutmaz, unutmamalıdır daha doğrusu. Bütün bunlar, bu kıssalar işte her şeyde Rabbi hatırlayalım içindir. Onu görelim içindir. Elbette sonuçların ortaya doğmasında aracıların da bir hissesi vardır. Yani şöyle diyelim, aracı olma hissesi en azından. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz buyurur. Allah bize bir güzellik eriştirdiyse, o güzelliğin erişmesinde vesile olanlara biz müteşekkir oluruz. Teşekkür duyguları ve hissiyatı içerisinde kendilerine hürmetimizi, memnuniyetimizi ifade ederiz. Bu önemlidir. Bunu yapmamak da, o da hamlığın bir başka çeşididir. Her ne kadar işin perde arkasında her şey vasıta ise de, işin hakikatinde bütün hamdler ve bütün şükürler yalnız Allah'a mahsus ise de, Allah Celle Celaluhu'nun o iş için kullandığı aracılara teşekkür etmek de Allah'a şükrün bir parçasıdır. Allah o işte hangi memurunu kullandıysa o memurunu da teşekkür gibi bir, eğer getirdiği şey iyilikse, bir teşekkür gibi bir nimetten o da istifade etmelidir. Ulaştırdığı kimselerden böyle bir karşılık görmelidir. İmam-ı Şarani Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin şöyle bir kendinden bahsettiği bir hatırası var. Der ki, biz hocaların der, muallimlerin, müderrislerin bazen düştüğümüz hatalar olur. Kendi ilmi birikimimize, tecrübemize bakarak zaman zaman gizli şirklerin içine düştüğümüz de olur. Kendinden bahsederek der ki, fakir der, köyden kentten gelen birçok talebesine ders okuturdu. Yani onlara ders verirdim. Onlar ilimleri öğrenirler, istidatları kadar yükselirler. Fakat oğlum Abdurrahman zeki olmasına rağmen haylazdı. Rahlenin başına bir türlü oturmazdı. Ben de için için üzülürdüm. Herkes istifade ediyor, ilmi birikimden bir şekilde faydalanıyor. Fakat biz kendi evladımıza faydalı olamıyoruz diyerek üzülüyordum. Bir akşam gönlüme şöyle bir duygu düştü. Her ne kadar Abdurrahman senin oğlun ise de, onun gönlünün de sahibi biziz. Hemen irkildim, kendimin şerrinden Allah'a sığındım ve Rabbime yöneldim. İşimi sana havale ediyorum Rabbim. Abdurrahman'ı sana havale ediyorum. Onun gönlünü ilme çevir, irfana çevir diye duaya yöneldim. O sabah kalktığımda baktım ki bizim oğlan Abdurrahman benden önce kalkmış, abdestini almış, namaza hazır hale gelmiş. Hatta rahlerin başına geçip ders çalışmaya başlamış. Sonra akranlarında geçti diyor İmam-ı Şarani Hazretleri. Efendim, zaman zaman biz eğitimciler ya da anne babalar her şeyin sanki bizim elimizde olduğuna inanarak işlere yöneliyoruz. İşte Allah bir evlat verdi, ben bunu dört dörtlük yetiştireceğim diye bakıyoruz meseleye. Evet, bu evladı güzel yetiştirme adına niyetlenmek güzel. iradeyi böyle şekillendirmek güzel. İşe sahiplenmek güzel ama işin sonucunu sanki kendimiz belirleyecekmişçesine işe bu anlamda, bu gözle, bu bakış açısıyla yaklaşmak yanlış. Belki ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Allah'ın bize verdiği imkan ve fırsatları hem zahiri hem batini, hem görünen hem görünmeyen bütün sebeplerine sarılarak yapılmak istenen hususa doğru yönelteceğiz. Ve fakat şunu daima gönlümüzde unutmayacağız. Sonucu yaratacak olan Allah'tır. Biz bize düşen vazifeyi yapıyoruz. Üzerimize düşen vazifeyi yapmakla mükellefiz. Ama sonucu yaratacak olan Allah'tır. Şuuruyla yaklaşacağız. Bu önemlidir. Yani kendimizi de şirk koşmamalıyız Allah'a. Şu inanç yüreğimize tam oturmalı. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardım ve inayeti olmadan hiçbir hareket, hiçbir kımıldama olmaz. Güç de onun, kudret de onun. O ne kadar bize verirse bizdeki iktidar o kadardır. Allah bize irade vermiştir. O iradeyi doğru bir şekilde, o sermayeyi doğru kullanırsak Yüce Rabbimiz o iradenin hayata geçmesi anlamında bize yine istidat, kabiliyet ve kudret lütfedecektir. Onlar da ona aittir. Yoksa Allah koluna kuvvet vermez ise şayet, kolun parmaklarını nasıl oynatır? O parmaklar o kalemi nasıl tutar? Eğer o kaleme ta içeriden emirler gelmese, efendim içerideki duyguları o kağıt üzerine nasıl aktarır? O duyguları yaratan Mevla, sende o düşünce kabiliyetini ve kudretini yaratmasa, o ta kaleme kadar akıp gelen emirler nasıl sudur eder kalbinden, gönlünden? Aklın nasıl harekete geçer? Fikrin nasıl efendim yeni yeni cümleler kurabilir? İşte bütün bunlar Hazreti Mevlana'nın hakikaten bu karıncalar ve kalem misalinde çok güzel bir şekilde bize anlatılmış oluyor. Öyleyse efendim kul olarak haddimizi bilmek gibi bir sorumluluğumuz var. Daima başımız önde ve daima Rabbimizi hatırlayarak iş görmek, yapıp ettiğimiz her şeyin sonuçlarını Yüce Rabbin yarattığına inanmak, fakat o sonuçların oluşmasında varsa kusurumuz istiğfara yönelmek, şayet bir güzellik ortaya çıktıysa onu nefsimize nispet etmek yerine ben yaptım, ben ettim demek yerine Rabbimizin lütfu, onun nimeti, onun ikramı, onun fazlı diyebilmek, bunlar bizim kulluk edebimizdir. Dikkat edilirse ariflerimizin dilinden ben kelimesi çıkmaz. Kendilerine nispet etmezler adeta. Kıldıkları namazları, tuttukları oruçları, verdikleri sadakaları bile o lütfetti elhamdülillah. Namazı eda edilmiş oldu. Lütfetti elhamdülillah. Bu infaka muvaffak olundu derler. Dikkat ederseniz edilgen fiil kullanırlar daha çok. Ancak insan bazen hakikaten o hamlığın verdiği bir sonuç ya da gafletin doğurduğu bir netice olarak çoğu zaman bu ince edebe dikkat edemez. İşte gaflet de böyle bir şeydir. Allah dostları da bu gaflete dikkat çekerek, işaret ederek bizlerin bu hayat yolculuğunda efendim uyanık bir şekilde, Rabbimizden haberdar bir şekilde bir yolculuk sürmemizi isterler. Bütün mesele bu beceriyi kazanabilmek, bu uyanıklığa erişebilmektir. Zaten kulda bu anlamda bir tefekkür duygusu gelişecek olursa, her şeyin gerçekten arka planındaki o yüce iradeyi, o ezeli iradeyi, o Rabbi hissedebilirse kul, artık o kulda gerçekten marifet şuuru, irfan şuuru derinleşmiş ve bir şekilde hayatına hakim olmaya başlamış demektir. Allah'ı tanıma, Allah'ın kudretini, tecellilerini görme, onları müşahede etme nimetine ermiş demektir. Bu büyük lütuftur. Belki bütün uyarıcılar, peygamberler başta olmak üzere, bütün Rabbani alimler ve arifler bize bu farkındalığı oluşturmak için sürekli efendim sözler söylerler, eğitimler uygularlar. Önemli olan onların bu ibretli sözlerinden ve hikmetlerinden biz de nasibimiz kadar istifade etmek suretiyle aynı güzelliklere erişebilmemizdir. Aksi halde efendim gaflet içerisinde çoğu zaman zahiri sebeplere adeta halikiyet, yaratıcılık vasfı vererek şirk koşarak yaşarız da haberimiz bile olmaz. Allah'a birçok şeyi ortak koşmuş oluruz ama farkında olmayız. Bu farkındalığı kazanabilmek için işte biz de bu hikmetleri bu anlamda sizlerle paylaşmış oluyoruz. Yüce Rabbimizden niyazımız bizim gözümüzü ve gönlümüzü sadece görünene değil, görünenin ötesine uzanabilecek bir firaset ve basiretle açması ve yolumuzu en güzel şekilde, aydınlık bir şekilde görerek, ayağımızı bastığımız yerleri göre göre bir hayat yolculuğu sürdürebilmektir. Rabbimizden niyazımız budur efendim. Allah'a emanet olunuz.